Ayrım 11.
Ya Stefan, o tipin miydi diye kesti Ayşe'nin sözünü Rafo. Ayşe güzel bir anıyı hatırlamış gibi tatlı tatlı gülümsedi. Aslına bakarsan hayır, kızıl saçlı erkeklerden pek hoşlanmam. Neden? Bilmem, ben daha çok esmerleri severim, kızıl saçlıları hiç çekici bulmam. Sanki Stefan'ı görünceye kadar diye tamamladı Rafo yarı ciddi yarı şaka bir tavırla. Yanılıyorsun, Stefan'ı ilk gördüğümde de hiç etkilenmedim. Sadece davranışlarını tuhaf buldum. Ama sonra... Evet, ondan etkilendim, onu beğenmeye başladım. Beğenmek de değil de... Dur, aklımı karıştırma, oraya geleceğiz. Babilon'da kalmıştık. Nesrin alkolünü de etkisiyle dans ettiği gazeteciyle iç içeydi. Eğer ben de adamın arkadaşıyla yakınlaşabilseydim, belki de buraya hiç gelmeyecek, Stefan'ı da hiç görmeyecektim. Fakat gazetecinin arkadaşı beni hiç çekmedi. Ayrıca henüz eski ilişkisinin etkisinden kurtulamamış olan Nesrin'in bir gecelik bir ilişkiye yeniden yakalanmasını istemiyordum. Ertesi sabah kendini berbat hissedeceğini kendi deneyimlerimden çok iyi biliyordum. Bir gecelik ilişki olacağını nereden biliyorsun? Belki de... Yapma, dinozor olmayabiliriz ama erkekleri tanıyacak kadar da yaşadık. Daha herifin gözlerini Nesrin'in kalçalarına diktiğini gördüğüm anda anladım niyetinin ne olduğunu. Dans ederken dudaklarını benim kalbi yaralı arkadaşımın kulak memesine adeta yapıştırarak konuştuğunu fark edince, çapkın gazetecinin Nesrin'i bu akşam yatağa atmanın hazırlıklarına başladığından kesinlikle emin oldum. Ve arkadaşını kurtardın. Rafa'nın sözlerini aldırmadı Ayşe. Sigarasını kül tablasında söndürdükten sonra aynen öyle oldu dedi. Aslında Nesrin'in de adamı çok istemediğini biliyordum. Yoksa ne kadar ısrar edersem edeyim Nesrin inatçıdır. Beni dinlemez adamla giderdi. Hadi kalkalım artık deyince hiç karşı çıkmadan uydu isteğime. Babilon'dan çıkınca nereye gideceğimizi bilemedik. Bana kalsa artık evlere gitme vakti gelmişti. Ama Nesrin'cim eve gitmeyi hiç istemiyordu. Ben de onu kıramadım. Geldik buraya. Uzanıp kadehini eline aldı. İçmeden önce Rafa'ya bakarak açıkladı. Bazen keşke bu bara hiç gelmeseydik diye düşünüyorum. Ama sonra hemen vazgeçiyorum bu düşünceden. Ayşe içkisini yudumlarken Rafa merakla sordu. Neden? Neden öyle düşünüyorsun? Neden sonra vazgeçiyorsun? Bu sohbetten çok hoşlandığı belliydi. Vakit gecenin yarısı olmasına rağmen yüzünde ne yorgunluk ne de uyku belirtisi vardı. Ela gözlerini dikmiş Ayşe'nin vereceği yanıtı bekliyordu. Ayşe kadehini tezgaha koyarken gelmeseydim diyorum diye içtenlikle mırıldandı. Çünkü bu bar bana sadece mutsuzluk verdi. Öte yandan bunu yaşamayı kendim istedim. Kimse beni zorlamadı. Love Story diye bir film var. Mutlaka bilirsin. Senin gençliğinde çok popülermiş. Orta yaşlı barmenin gözleri çok eski bir tanıdıkla karşılaşmış gibi ışıldadı. Bilmez miyim? Kuyruklar oluşmuştu sinemaların önünde. Ben o günleri yaşamadım. Geçenlerde bir televizyon kanalında izledim. Öyle ahım şahım bir film değil. Ama başrol oyuncusunun filmin sonunda söylediği cümleye bayıldım. Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır diyordu. Güzel laf dedi Rafo. Ama bence aşk bin kere pişman olsan da bin kere onun peşinden gitmektir. Ayşe kaşlarının altından baktı barmene. Bir şey mi ima etmek istiyorsun? Yok canım, ima ettiğim falan yok. Sen de ne kadar şüphecisin ya. Sadece düşüncelerimi söyledim. Kadının gözlerindeki sorular dağılmamıştı. Yok, vallahi yok. Söylediklerimin seninle hiçbir ilgisi yok. Sen anlatmaya devam et. Evet, nerede kalmıştı? Tamam, bara gelmiştiniz. Bara gelmiştik diye sıyrıldı alınganlığından Ayşe. İçerisi bu geceden daha aydınlıktı. Orkestra Blue Skies'i çalıyordu. Gülümsedi. Sen beni fark etmişsin ama kusura bakma, ben seni fark etmemiştim. Tabii canım dedi Rafa yapmacık bir tavırla sağ elini çenesine dayayarak. Stefan varken beni neden fark edesin? Stefan'ı da fark etmemiştim. Bar'ı tanımaya çalışıyordum. Bardaki insanları, orkestradakileri gördüm tabii. Ama Stefan hiç dikkatimi çekmedi. Ta ki garson bizi sahnenin biraz gerisindeki o masaya oturtuncaya kadar. Belki Nesrin, bak işte şu kızıl saçlı diye dürtüklemese yine fark etmeyecektim Stefan'ı. Ama gördükten sonra daha fazla ilgimi çekmedi. İnanmamış gibi gözlerini açarak baktı Rafo. Vallahi doğru söylüyorum dedi Ayşe, hiç ilgimi çekmedi. Stefan'a şöyle bir baktıktan sonra tepemizde dikilen garsona döndüm. Kendime Cin, Nesrin'e de hafif bir kokteyl söyledim. Garson uzaklaşırken Nesrin beni dürtükleyerek bize bakıyor, bize bakıyor dedi. Bakışlarımı yeniden kızıl saçlı Alman'a çevirdiğimde gerçekten de büyük bir ilgiyle bizim masaya baktığını gördüm. Nesrin buraya daha önceden geldiği için ona baktığını düşündüm. Hatta bu kızıl saçlı trompetçi Nesrin için iyi bir doğum günü armağanı olur diye geçirdim aklımdan. Hani Nesrin'in kalbi yaralıydı, hani bir gecelik ilişkiler arkadaşına zarar verirdi diye dokundurdu barmen. Ayşe'nin yanıtı hazırdı. Arkadaşımın kalbinin yaralı olduğu doğru ama kızıl saçlı trompetçiyle yaşayacağı ilişkinin bir gecelik olacağını kimse bilemezdi. Belki de aralarında büyük bir aşk başlardı. Öyle tuhaf tuhaf bakma, vallahi böyle düşünüyordum. Bunlar gazeteci için de geçerli değil miydi? Değil, çünkü Nesrin gazeteciyi Stefan kadar beğenmemişti. Beğenseydi tavrım farklı olurdu. Eğer o da Stefan'ı beğendiğimi, kendim için istediğimi falan sanıyorsan yanılıyorsun. O sıralar birlikte olduğum biri vardı. Üstelik niyeti çok ciddi olan biri. Açık konuşmak gerekirse evlenmeyi düşünebileceğim tek kişi oydu. Kafasında hikayeyi başka türlü kurgulamış olan Rafa'nın canı sıkılmıştı. İnanmadığını belli eden bir ses tonuyla sordu. Kimmiş bu şanslı adam? Üniversiteden arkadaşım İlhan. Çok iyi bir mimardır. Haftada bir kere buluşuruz. Şahane vakit geçiririz. Hayatta en iyi anlaştığım insan diyebilirim. Ayşe'nin sözlerini abartılı bulan Rafo, en iyi anlaştığın dedi imalı bir sesle. Evet, bilmek istiyorsan söyleyeyim. Onunla Stefan'dan çok daha iyi anlaşırdım. İkna olmuştu Rafo. Hatta daha da ileri gitti. Ayşe'yi onaylayarak zaten aşkın anlaşmayla bir ilgisi yoktur dedi. Haklısın. Stefan'la çok iyi anlaşırız filan dedin ya, onun için söyledim. Her neyse, o gece başlarda Stefan ilgimi hiç çekmemişti. Ama o sanki bir orkestrada çaldığını unutmuş, gözlerini bizim masaya dikip kalmıştı. Bereket parça uzun sürmedi de adamcağız bardakilere rezil olmadı. Orkestra çalmayı bitirince hiç duraksamadan kalkıp masanıza yaklaştı. Ayşe önemli bir ayrıntıyı anımsamış gibi birden konuşmayı kesti. Ne oldu diye sordu barmen. Bunları anlatıyorum ama zaten sen biliyorsun, bizi izlemişsin. Hepsini izlemedim. İşi gücü bırakıp size bakacak olsam millet susuzluktan ölürdü. Hem sana neler sorduğuma baksana, gördüklerimin çoğunu yanlış yorumlamışım. Ne olur devam et. Öyle diyorsan ama önce şu içkimi tazele. Rafa önemli bir müşteri ona görevini hatırlatmış gibi derhal toparlandı. Özür dilerim, boşaldığını fark etmedim diyerek genç kadının bardağını doldurdu. Stefan masamıza yaklaşırken Nesrin sevinçten yerinde duramıyordu. Yeniden anlatmaya başlamıştı Ayşe. Stefan'ın bu kadarına cesaret edebileceğini doğrusu ben de düşünmezdim. Ama yaptı, masamıza geldi. Daha tuhafı gözlerinin bana kilitlenmiş olmasıydı. Bu durumu Nesrin'le aynı anda fark ettim. Dönüp birbirimize baktık. Sana bakıyor diye fısıldadı Nesrin. Sesindeki düş kırıklığı sezilmeyecek gibi değildi. Yanımıza oturmak isterse onu kovacağım dedim. Sakın yapma, büyük kabalık olur dedi Nesrin. Olursa olsun dedim, asıl kaba olan o. Başkasına nasıl yiyecek gibi bakıyor. Yiyecekmiş gibi bakmıyor diye mırıldandı. Sanki seni tanıyormuş gibi bakıyor. Nesini yanıtlamama fırsat kalmadı çünkü Stefan burnumuzun dibine kadar sokulmuştu. İşin ilginci, gözleri hala üzerimdeydi. O kadar sahici bir hali vardı ki bir an yoksa ben bu adamla daha önce tanışmış mıydım diye düşündüm. Olamazdı, onu daha önce hiç görmemiştim. Görsel belleğim çok güçlüdür. İsimleri unutabilirim ama gördüğüm birini asla unutmam. Sanki o da bu gerçeğin farkına varmış gibi birden durdu. Yüzündeki kaslar gevşedi. Gözlerindeki merak parıltısı söndü. Dikleşmiş omuzları çöktü. Az önce onu canlı kılan, hatta kabalaştıran duygu neyse yüzümü görmesiyle birlikte onu terk etti. Sanki onu harekete geçiren enerji bir anda kaybolmuş, içindeki ateş sönüvermişti. Karşılaştığı gerçek, yani benim yüzüm yenilmiş, yorgun düşmüş, terk edilmiş bir adam haline getirmişti onu. ''Özür dilerim'' dedi cılız bir sesle, ''sizi birine benzettim.'' Ne diyeceğimi bilemedim. Nesin daha çabuk toparlandı. Rica ederiz, oturmaz mısınız? Size bir içki ısmarlayalım. Stefan sanki Nesin'in sözlerini duymamıştı. Gözlerini üzerimden çekmeden, o kadar çok benziyorsunuz ki dedi. Canımın sıkılması gerekirdi ama gözlerinde öyle yoğun bir hüzün vardı ki ne sözleri ne de bakışları beni rahatsız etti. Sanırım ona acımaya başlamıştım ya da öyle bir şey. Sözlerini karşılıksız bırakmamak için öyle mi diyebildim. Hiç Berlin'de bulundunuz mu diye sordu. Ama yanlış soru sormuş olduğunu fark ederek ilkini yanıtlamamı bile beklemeden ikinciyi sıraladı. Kız kardeşiniz var mı? Kafasından neler geçiyordu anlamak zordu ama sorusunu yanıtlamam için hiçbir neden yoktu. Ne Berlin'de ne de Almanya'da başka bir şehirde bulundum. Kız kardeşim de yok. Ailemin tek çocuğuyum. Ya demek öyle dedi üzgün bir sesle. Yüzümü görmesiyle yaşadığı düş kırıklığı yetmezmiş gibi sözlerimle de onun umutlarını elinden almıştım anlaşılan. İçimdeki acıma duygusu şefkate dönüştü. Neslinin davetini tekrarladım. Oturmaz mısınız, daha rahat konuşurduk. Ayılır gibi oldu. Nesrine baktı. Onu ilk kez fark ediyor gibiydi. Merhaba dedi utangaç bir tavırla. Rahatsız ettiğim için sizden özür dilerim. Hiç önemi yok diye atıldı Nesrin. Sizinle konuşmak benim için büyük bir onur. Zoraki bir gülümseme belirdi Stefan'ın gergin dudaklarında. Lütfen oturun diye yineledim. Bizimle bir kadeh içki için. Yeterince rahatsız ettim diye itiraz edecek oldu. Ne rahatsızlığı, size bir içki ısmarlamak bizim için zevktir diye davetini yineledi Nesrin. Tamam. Masadaki iki boş iskemleden benim yanımdakine oturdu Stefan. Aradığı kişi olmasam da ona benziyor oluşum hala ilgisini çekmeme neden oluyordu. Arkadaşım büyük bir hevesle elini uzattı. Artık tanışalım, ben Nesrin. Stefan uzanan eli sıkarken ben de Stefan dedi. Stefan Solz. Ben de Ayşe dedim. Stefan benim elimi de kibarca sıkarken yineledim. Ayşe Bükmen. Ben sizi zaten tanıyordum dedi Nesin Alman müzisyeni. Daha önce defalarca dinlemeye geldim. Teşekkür ederim dedi Stefan yapay bir kibarlıkla. Sonra yeniden bana döndü. Sanırım ilk kez geliyorsunuz. Daha önce gelmiş olsaydınız mutlaka fark ederdim. İlk kez geliyorum. Ne yazık ki sizi daha önce dinleme fırsatı bulamamıştım. Stefan sanki sözlerimi duymuyor gibiydi. Yine de yüzüme dalıp gitmişti. Tuhaf bir durumla karşılaşmış gibi başını sallayarak ona gerçekten de çok benziyorsunuz diye mırıldandı. Stefan'la samimi bir sohbete tutuşup neslini üzmekten korkuyordum. İnsan insana benzer dedim. Konuyu kapatmak istiyordum ama Stefan'ın vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Peki size benzeyen başka bir yakınınız var mı, kuzeniniz falan? Bana benzeyen ne akrabam var ne de kuzenim. Kimi aradığınızı bilmiyorum ama inanın o kişinin benimle hiçbir ilgisi yok. Stefan'ın bir an beliren umutları yeniden sönerken sanki Alman müzisyenin halini anlamış da onu düştüğü zor durumdan kurtarmak istermiş gibi Nesin böldü konuşmayı. Ne içersiniz? Vodka dedi Stefan. Sade vodka. Nesin'e bakıp sonra yeniden bana dönmüştü. Bir insan ötekine nasıl bu kadar çok benzeyebilir? Bilmiyorum dedim uzatmamak için. Nesin'in zaten kırık olan kalbini daha fazla yaralamadan buradan bir an önce kalkmanın yolunu bulmalıydım. İyi ki Nesin bu işi gurur meselesi yapıp alınganlık göstermiyordu. Nesrin garsona vodka ısmarladıktan sonra Stefan'a eğilerek Türkiye'ye ne zaman geldiniz diye sordu. Tahmin ettiğim üzere bizimki kızıl saçlı müzisyenle samimi olmayı kafaya koymuştu. Ne var ki Stefan'ın aklı bana takılmış olduğu için kızcağızın ne sorduğunu bile anlayamamıştı. Efendim dedi aksanlı Türkçesiyle. Nesrin sorusunu yineleyince 2 yıl önce diye kısaca yanıtladı. Ama Nesrin'in onu bırakmaya hiç niyeti yoktu. Neden Almanya'yı bırakıp buraya geldiniz? Bizim Türklerin neredeyse yarısı Almanya'ya gitmek için can atıyor. Stefan ilk kez ciddiyette baktı Nesrin'e. Değişiklik olsun diye geldim. Almanya'da çok sıkılmıştım. Belli ki soruyu geçiştiriyordu. İstanbul'a gelmesinin şu beni benzettiği kadınla bir ilişkisi olmalıydı. Garson konuğumuzun vodkasını masaya koyarken Almanya'da da müzikle mi uğraşıyordunuz diye başka bir soruya geçti Nesrin. Öyle sayılır dedi Stefan. Vodkasından bir yudum aldı. Artık kendisi de sormazsa ayıp olacağını düşünmüş olmalı ki ''Ya siz?'' dedi arkadaşıma. ''Siz ne iş yapıyorsunuz?'' ''Ben sinema okudum.'' ''Ne kadar güzel.'' ''Ama şimdi reklamcılık yapıyorum.'' ''Sevmiyorsunuz galiba.'' ''Sevilecek gibi değil ki. Yeteneklerinizi parfüm, şampuan, jöle satışları için kullanıyorsunuz. Sizin gibi sevdiği işi yapanlara imreniyorum.'' Stefan imrenmek sözcüğünü anlamamıştı. Nesrin bu kez sözcüğü İngilizce söyledi. Stefan anladı. Ne diyebilirim? Haklısınız dedi. Mahcup bir gülümseme belirmişti dudaklarında. Bu açıdan şanslı bir adam sayılabilirim. Yeniden bana dönecekti ki dikkatini arkadaşımdan almaması için bugün Nesin'in doğum günü dedim. Öyle mi dedi abartılı bir tavırla. Nice yıllara hazırlıksız yakalanmıştı. Çevresine bakındı. Size bir hediye vermeliyim. Sizin için bir şarkı çalalım. İstediğiniz bir parça var mı? Heyecandan Nesin'in eli ayağı birbirine dolanmıştı. Lütfen hiç gerek yok diyecek oldu. Ama Stefan vodkasından bir yudum daha aldıktan sonra ayağa kalkmıştı bile. Sizin sevdiğiniz bir parçayı eminim ben de severim demek zorunda kaldı Nesrin. Stefan barda sahne yorgunluğunu atmaya çalışan orkestra arkadaşlarına yöneldi. Onlara bizi gösterdi. Arkadaşları ilgiyle masamıza baktılar. Aralarında kısa bir konuşma yaptıktan sonra hep birlikte sahneye çıktılar. Stefan eline mikrofonu aldı. Programımız bitmişti. Ancak bu gece aramızda doğum gününü kutlayan genç bir bayan var. Ona bir armağan olarak Teach Me Tonight adlı şarkıyı çalıyoruz dedi. Nesrin'e baktım. Gözleri ışıl ışıldı. Arkadaşım mutluluk içinde yüzüyordu. Az önce masamdan kovmaya hazırlandığım kızıl saçlı trompetçiye içimden teşekkürler ediyordum. Şarkı boyunca Nesrin'in sesi soluğu kesildi. Şarkı bitince de çılgınca alkışladı. Stefan senden hoşlandı dedim. Nesrin şefkat dolu gözlerle baktı. Ah benim altın kalpli arkadaşım dedi sonra. Sen kimi kandırıyorsun? Onun ilgilendiği biri varsa o da sensin. Benim gibi o da anında fark etmişti gerçeği. Hangi kadın fark etmez ki? Hemen inkara kalkıştım. Hiç de değil. Sözlerini duymadın mı? Beni birine benzetti. İlgisi bu yüzden. Oysa senin için orkestrayı toplayıp şarkı bile söyledi. Yapma Ayşeciğim, ikimiz de çocuk değiliz. Hem dert etme. Onun benimle ilgilenmemesi umurumda bile değil. Benim de değil. Hınzır bir gülümseme belirdi. Gül kurusu rujla boyanmış ince dudaklarında. Belki de olmalı. Yaşamı akıllıca çizilmiş bir bina planı olarak gören şu senin mimar İlhan'dan daha eğlenceli birine benziyor. Üstelik gizemli de. Teşekkür ederim Nesrin'cim. Almayayım ama sen? Yok kızım, beni hiç düşünme. Erkekleri senden daha iyi tanırım. Şu Alman'la hiç şansım yok. Adamın gözü senden başkasını görmüyor. Farkında değil misin? Aslında komik bir durumdu. Sanki ortada nefis bir yemek vardı, birbirimize ikram ediyor gibiydik. Ama o anda hiç de eğlenceli gelmiyordu bana. Bu konuyu kapatabilir miyiz diyerek geri çekilmek istedim. Adam içkisini içtikten sonra kaçalım zaten. Vakit geç oldu. Sabah erkenden bir müşteriyle randevum var. Nasıl istersen dedi Nesrin. Ama dudaklarındaki o hınzır gülümseme kaybolmamıştı. Bense gerçekten de bir an önce bu bardan ayrılmak istiyordum. Pardon diyerek Ayşe'nin konuşmasını böldü Rafo. Genç kadının kafasındaki yüzler, sesler, renkler kayboldu. Birden şimdinin gerçeğine, bu geceye döndü. Bilmediği bir dünyada gözlerini açmış gibi şaşkın, ne oldu dercesine baktı barmene. Rafo barın son müşterilerini işaret ediyordu. Hesabı istiyorlar, halledip geliyorum. Barmen müşterilerine yönelirken Ayşe de müziğin kesildiğini fark etti. Teklifsizce tezgahın arkasına geçti. Miles Davis'i çıkarıp Chet Baker'ın CD'sini koydu. Önce bir piyanonun gecenin içinde belli belirsiz duyulan titreşimleri geldi. Ardından Chet Baker'ın yumuşak sesi barı doldurdu. Time after time. Hesabı alıp müşterileri uğurlayan Rafo, kimse gelip bu güzel sohbeti bozmasın diye barın kapısını da kapattıktan sonra yeniden tezgaha dönmüştü. Güzel seçim diye söylendi. Hüzünlü bir hikaye için hüzünlü bir müzik. Öyle olduğu için koymadım. Chet Baker'ı çok severim. Ama bayıyorsa... Kalsın kalsın dedi Rafo. Ben de severim. Bırak çalsın. İstersen gel şu masaya geçelim. Böyle iskemlenin üzerinde yorulacaksın. Ayşe barmenin önerisini kabul etti. Kadehlerini alıp buraya geldiğinde Ayşe'nin her zaman oturduğu pencere kenarındaki masaya geçtiler. Ayşe hep oturduğu iskemleye kuruldu. Rafo ise bir zamanlar Stefan'ın oturduğu yere. Ayşe kederlenir gibi oldu ama Rafo onu kendi haline bırakmadı. En son bir an önce bardan gitmek istediğini anlatıyordun. Evet diye hatırladı Ayşe. Nesrin'i de alıp kaçmak istiyordum. Genç kadın sürdürecekti ki Rafo yine araya girdi. Kusura bakma, lafını bölüyorum ama hiç merak etmedin mi? Stefan'ın beni kime benzettiğini mi? Rafo evet anlamında başını salladı. Etmez miyim? Ama yanımda Nesrin olduğu için o kadar çok gerilmiştim ki o masada Stefan'ın neler hissettiğini bile tam anlayamamıştım. Eve gidince bunun farkına vardım. Yani Stefan'ı düşünmeye başladın. Düşünmeye başladım çünkü o gece masadan kalkarken Stefan yanımıza gelip bizi ertesi gece bara davet etti. Nesrin hemen kabul etti. Ben ne yapacağımı bilmiyordum. Gitmemem gerek diye düşünüyordum. Ama geldin dedi Rafa çok bilmiş bir edayla. O geceyi çok iyi hatırlıyorum. Simsiyah bir elbise giymiştin. Boynunda kırmızı bir fular vardı. Kırmızı değil, turuncu diye düzeltti Ayşe. Oh be diye ekledi şakayla karışık. Sonunda bir şeyi de yanlış hatırladın. Senin turuncu fular loş ışıkta kırmızı görünmüş gözüme diye mırıldandı Rafa. Sanki kendi kendine açıklıyor gibiydi. Ayşe dostça dokundu Rafo'nun eline. Boş ver ya dedi kalender bir sesle. Ha kırmızı ha turuncu ne fark eder? Kaç erkek senin kadar ayrıntılara dikkat eder ki? Bunu söyler söylemez baltayı taşa vurduğunu anladı. Belki de Rafo erkek olarak tanımlanmaktan rahatsızlık duyuyordu. Ama Rafo hiçbir alınganlık belirtisi göstermedi. Barmenin aklı hala fuların rengindeydi. Diyorum sana, ışık beni yanıltmasaydı fuların gerçek rengini söylerdim. Neyse, zaten kırmızıya yakın bir turuncuydu diyerek işi tatlıya bağladıktan sonra hikayesine döndü Ayşe. Evet, ertesi gece bara geldim. Hem de hatırlayacağın gibi tek başıma. Çünkü o gece yarısı mucizeye benzer bir gelişme oldu. Bardan ayrıldıktan sonra Nesrin'i eve götürmesi için bir taksiye bindirdim. Ben de Cihangir'deki dairemin yolunu tuttum. Neden bilmem içimden yürümek gelmişti. Ama ne yalan söyleyeyim, yol boyunca Stefan'ın teklifini düşündüm. Gitmem olur biter diyordum. Fakat her seferinde yeniden onun teklifini düşünürken buluyordum kendimi. Eve yeni girmiştim ki cep telefonum çalmaya başladı. Arayan Nesrin'di. Sesi sevinç içindeydi. Ayrıldığı sevgilisi onu aramış, doğum gününü kutlamıştı. Dahası görüşmek istediğini söylemiş, bizimkisini ertesi gece yemeğe davet etmişti. Nesrin bir anda unutmuştu Stefan'ı. Peki bar ne olacak? Trompetçiye yarın gelirim dedin diyerek anımsattım. Kızım sen sahiden de salaksın diye çıkıştı bana. Herif beni değil seni istiyor. Ayıp olmasın diye beni de çağırdı. Asıl davet edilen sensin. Anlamadın mı hala? Anlamıştım anlamasına da arkadaşımı kırmamak için aptal rolü oynamayı sürdürüyordum. Ama sevgilisine yeniden kavuşan Nesrin'in kırılmak gibi bir derdi kalmamıştı. Şimdi ben ne yapacaktım? Nesrin'e göre ne yapacağım belliydi. Süslenip püslenip yarın gece o bara gitmeliydim. Sonrası? Sonrası da zaman gösterecekti. Kendisi olsa böyle bir fırsatı asla kaçırmazmış. Ben ortalıkta kaçırılmayacak bir fırsat falan görmüyordum. Bakışları Rafa'nın gözlerini aradı. Bulunca da ama haklısın dedi. Stefan'ın beni benzettiği kadını çok merak ediyordum. Belki o kadını değil de Stefan'ın hikayesini. Her neyse. Zaten ikisi de aynı kapıya çıkar. Rafa onu sinirlendiren çok bilmiş hale bürünüp sanmam. İkisi aynı kapıya çıkmaz demeseydi Ayşe anlatmayı sürdürecekti. Ama Rafa bir ilişki uzmanıymış gibi kendinden emin bir tavırla eğer Stefan seni o kadına benzettiği için yanına gelmeseydi sevdiği kadını arayan Stefan'ın gözlerindeki heyecanı kederi görmemiş olacaktın. Stefan'ın hikayesini merak etmezdin deyince Ayşe öfkelenmeye başladı. Barmen durumdan habersiz ısrarla konuşmasına devam etti. Sen demedin mi kızıl saçlılardan hoşlanmam diye? O kadın senin Stefan'ı düşünmene, merak etmene yol açtı. Belki de bir şekilde o kadınla özdeşleştin ya da o kadın olmayı istedin. Bu sözler Ayşe için bardağı taşıran son damlaydı. O kadınla kıyaslanmak bütün cinleri tepesine toplamaya yetmişti. İşte şimdi saçmaladın. Neden o kadın olmak isteyeyim ki? Normalde Rafa karşısındakinin durumunu çabuk fark ederdi. Ama o da kendini tartışmanın heyecanına kaptırmıştı. Hiç duraksamadan yapıştırdı yanıtı. Onun kadar çok sevilmek için tabii. Stefan'ın tutkusu seni de etkiledi. Birinin senin için de aynı duyguları hissetmesini istedin. Hiç de değil diye çıkıştı Ayşe. Sadece merak ettim. Hepsi bu. Rafa genç kadının öfkelenmeye başladığını şimdi fark etmişti. Tamam tamam Ayşeciğim öyle olsun diyerek alttan almaya çalıştı. Ama artık ok yaydan çıkmıştı. Ayşe öyle kolay kolay yatışacağı benzemiyordu. Öyle olsun değil öyle diye meydan okudu. Tamam tamam öyle kızma hemen canım ben sadece tahminde bulundum. Yanlış, yanlış tahminde bulundun. Ödünsüz, anlayışsız, adeta kavga eder gibi konuşuyordu Ayşe. Belki de aylardır içinde biriktirdiği, kimseye açamadığı öfke sonunda patlamış, hiç hak etmediği halde bunun bedelini de zavallı Rafa ödemek zorunda kalmıştı. Peki, yanlış tahminde bulundum, özür dilerim dedi Rafa. Bak, cidden özür diliyorum. Dudaklarına masum bir gülümseyiş yerleştirip şirin görünmeye çalıştı. Evet, nerede kalmıştık? Sen sadece merak ettiğini söylüyordun. Ayşe adamdan bakışlarını kaçırdı. Gözleri barın en karanlık köşesine takılmıştı. Neden burada oturmuş seninle konuşuyorum ki diye homurdandı. Kalkmaya hazırlanıyormuş gibi bedeni gerginleşmişti. Sen kimsin ki bana bunları anlatıyorsun? Rafa incinmişti. Ezik bir ifade belirdi bakışlarında. Karşılık vermedi. Sadece baktı. Ama bu bakışlar Ayşe'nin gerginliğini artırmaktan başka bir işe yaramadı. Yok dedi çantasına uzanarak. Ben gidiyorum. Ayşe'nin çantasına uzanan elini yakaladı Rafa usulca. Çok özür dilerim, ne olur gitme. Seni kırmak istemedim. İnan bana, seni kırmak istemedim. Ayşe elini çekti ama kalkmak için de acele etmedi. Rafa'ya çok kızmış olmasına rağmen içinde derinlerde bir yerde yaşadıklarını anlatma isteği bir kalp gibi heyecanla atmayı sürdürüyordu. Lütfen diye yalvardı Rafa. Lütfen kal, affedersin. Benim konuşmam böyle, biraz sivri dilliyim işte. O zaman diline dikkat et. Açıkça adamı azarlamaya başlamıştı. İnsanların duygularına özen göster. Söz, bundan sonra seni kıracak tek bir kelime bile çıkmayacak ağzından. Ayşe güvensiz gözlerle bakıyordu. Vallahi artık abuk subuk sorularla canını sıkmayacağım. Anlamıyorum diye azarladı Ayşe. Bir an dostummuş gibi davranıyorsun ama fırsatını bulur bulmaz iğneliyorsun. Ne desen haklısın ama... Ayşe'nin onun açıklamalarını dinlemeye hiç niyeti yoktu. Bana karşı iyi olmak zorunda değilsin Rafa diyerek çemkirdi Rafa'ya. Nasıl düşünüyorsan öyle davran. Öyle davranıyorum zaten. Bak vallahi artık dikkat edeceğim. Ayşe ikna olmuşa benzemiyordu. Ama bir daha çantasına uzanmadı. Bundan cesaret alan Rafa, evet Stefan'ı düşünmeye başladığını söylemiştin diyerek yılışık bir gülümsemeyle genç kadını hikayesini anlatmaya davet etti. Ayşe gülümsemedi ama hikayesine kaldığı yerden devam etti. Önce tutuk tutuk, sonra öyküsüne kendi de kapılarak. Stefan'ı düşünmüyordum. Belki sadece olanları merak ediyordum. Stefan'ın başından geçenleri, yaşadıklarını. O kadın kimdi? Stefan neden onu arıyordu? Bir aşk meselesi olduğu belliydi. Ama bu nasıl bir hikayeydi? Derin bir soluk aldı. Kötü gerçeği kabul etmiş gibiydi. Evet dedi. İtiraf etmek gerekirse Stefan'ın gözlerindeki keder, belki buna acı demek daha doğru olur, beni etkilemişti. Yine de ertesi gece bara gitme kararı almak kolay olmadı. Daha doğrusu bara gitme kararı hiç almadım. Ertesi sabah Stefan'ı da davetini de düşünmemeye çalışarak işe gittim. Sakin günlerden biriydi. Birkaç müşteri geldi. Alıcı değillerdi. Satılık eşyalara dokunup fiyatlarını sorup sonra çekip giden takımından. Öğleden sonra Nesrin aradı. Neye karar verdiğimi soruyordu. Gitmeyeceğim dedim. Bu kez üstelemedi. Sadece önemli bir fırsatı kaçırıyorsun demekle yetindi. Onun telefonunu kapadıktan sonra İlhan'ı aramak geçti içinden. İlhan? O da kim diye sordu Rafa. Anlattım ya, çıktığım adam. Çok iyi bir mimar demiştim. Barmen hala çıkaramamıştı. Ayşe bu fırsatı kaçırmadı. Hani çok kuvvetliydi belleğin diye soktu lafı. Rafa aldırmadı. Sakince açıkladı. Biriyle tartışınca, yani kriz anlarında kafayı toparlamakta zorluk çekiyorum. Ama İlhan'ı hatırladım. Şu çok iyi anlaştığınız makul çocuk. Makul çocuk diye yineledi Ayşe. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok yok diye gülümsedi Ayşe. Sevdim bu tanımı. Makul çocuk ha? Evet, İlhan'ı senin deyiminle makul çocuğu arayayım diye geçirdim içimden. Böylece dün geceden beri kafamı kurcalayan Stefan'dan ve onun meşhur davetinden tümüyle kurtulabilecektim. Çivi çiviyi söker diye mırıldandı Rafa. Ben de aynen öyle düşündüm. Çivi çiviyi söker. Ama bu işler biraz da şansa bağlı. İlhan İstanbul'da değildi. Bir konağın iç restorasyonu için Safranbolu'ya gitmişti. 2 gün sonra dönecekti. Rafa güya konuşmamaya söz vermişti ama kendini tutamadı. Kusura bakma, yine konuşmanı böleceğim. Yani İlhan İstanbul'da olsaydı bu iş olmayacak mıydı? En azından o gece bara gitmezdim. Rafa kuşkuyla çenesini kaşıdı ama Ayşe'yi kızdırmaktan korktuğu için sesini çıkarmadı. İlhan'la buluşamayacağımı anladıktan sonra bile bara gitmeyeceğimi düşünüyordum. Barmenin gözlerindeki kuşkulu ifadenin kaybolmadığını gören Ayşe, tamam diye düzeltti. Belki de kendimi kandırıyordum. Belki de bara gitmeye karar vermiştim de engel olacak birini bulmaya çalışıyordum. Ama en yakın arkadaşım Nesrin sevdiği adamla buluşacaktı. İlhan ise kilometrelerce uzaktaydı. Olsun diyordum kendime. Akşam olunca evime erkenden gider, kendime enfes bir makarna yapar, yanına da şöyle ılık bir kırmızı şarap açar, keyfime bakarım. Yaptım da, dükkanı her zamankinden erken kapattım. Balık pazarına uğrayıp makarna için sos malzemesi aldım. Eve gidince Puccini'nin Madame Butterfly'ını CD çalara yerleştirip mutfağa geçtim. Keyfim yerine gelmişti. Makarnanın suyunu ateşe koyup sosunu hazırladıktan sonra sanki çok değerli bir misafirim gelmiş gibi en güzel örtüyle kapladım masamı. En kaliteli tabaklarımla kristal kadehimi çıkardım. Masanın ortasına bir de mum yaktım. Mutlu olduğumu düşünüyordum. Kendimi mutlu hissetmek istiyordum. Zaten ben yemek yaparken hep mutlu olurum. Rafa'nın gözlerinde hayranlık parıltıları belirmeye başlamıştı. Önümü sen de duymuşsun dedi Ayşe. En güzel yaptığım yemek makarnadır. Ama yemeğin güzel olması aşçının ustalığı kadar işlerin rast gitmesine de bağlıdır. Ocağın ısısından makarnanın kalitesine, sosun acısından yağın kıvamına kadar lezzette oluşturan ne varsa onların uyumu gerekir. Aşçı bu mükemmel uyumu sağlamaya çalışır. Ancak bazen işler aşçının kontrolünden çıkar. Kendi yazgısını yazan insanlar gibi yemek de kendi lezzetini belirler. O akşam şanssız günümde olmalıyım ki makarna berbat olmuştu. Ne sosun kıvamı tutmuştu, ne de makarna istediğim kadar sert olmuştu. Tabağımda sanki makarna yerine salça ile karıştırılmış bir pelte duruyordu. Çünkü kafan karışıktı diye yine burnunu soktu Rafa. Laf aramızda yemek yapmayı ben de çok severim. Aşçılığın ne kadar zor bir meslek olduğunu çok iyi bilirim. Yemek yaparken kafan başka bir yerde olursa, omlet pişirsen bile lezzetli bir şey çıkmaz ortaya. İyi yemek aklını da yüreğini de işe katmanı ister. Tamamen öyle diye onayladı Ayşe. Ne kadar unutmaya çalışsam da Stefan aklımdaydı. Ama bu gerçekle yüzleşmek istemiyordum. Çıkıp dışarıda yer eve dönerim dedim. Oysa dışarı çıktığımda yolumun mutlaka bu bara düşeceğini hissediyordum. Bu nedenle olsa gerek o siyah elbiseyi giydim. O turuncu fuları taktım. Çok da yakışmıştı sana. Tıpkı bir kadın gibi imrenerek mırıldanmıştı Rafa. Bilinmez bir dünyadan gelen gizemli bir kadın gibi görünüyordun. Bir kahkaha döküldü Ayşe'nin dudaklarından. Abarttın ama Rafa. Yok, hiç abartmıyorum. Bardaki bütün erkekler dönüp sana bakmıştı içeri girdiğinde. Tabii Stefan da. Gönlümü almak için böyle söylüyorsun. Hiç de değil, daha ilk akşamdan gözlerini kapıya dikmiş birini beklerken gördüm onu. Ancak sen içeri girdiğinde trompetiyle uğraşıyordu. Yanındaki arkadaşlarından biri, sanırım kontrbasçı Kerim, dürtükledi onu. Stefan seni gördü ve öylece kaldı. Yine öteki kadına benzetmiştir beni. Haksızlık ediyorsun, o gece hep seninle ilgilendi adamcağız. Ayşe bir an dalgınlaştı ama kendini bırakmadı. Herhalde aradığı kadının bir yakını olabileceğime inanmıyordu hala. Sanmam, o gece ne düşündüğünü sana söylemiş olması lazım. O kadar zaman birlikte yaşadınız, anlatmadı mı? Anlattı, anlatmasına da hep bölük pörçük, hep benden bir şeyler sakladı. Sonunda gerçeği açıklarken bile yüreğini tümüyle açmadı. Hep bir uzaklık, hep bir uçurum kaldı aramızda. Rafa'nın ela gözleri koyulaştı. Çok acı çekmiş olmalısın. Ayşe sanki önemli bir açıklama yapacakmış gibi heveslendi, ancak vazgeçti. Kafasındaki düşünceyi kovarak, evden çıktığımı anlatıyordum dedi. Çıktım, Beyoğlu'nda Zencefil diye bir restoran var. Bilmez miyim diye tamamladı Rapo. Enfes yemekler yapıyorlar. Oraya gittim. Yapmayı beceremediğim makarnanın en lezzetlisini orada yedim. Şarap da fena değildi. Makarnamı yerken arkadaşlarla karşılaştım. Manhattan bara gidiyorlarmış. Konser varmış. Beni de davet ettiler. Yorgun olduğumu, eve gidip uyuyacağımı söyledim. Buna kendim de inanıyordum. Oysa içimde eve gitmeyeceğimi söyleyen bir ses vardı. O sese kulak asmadım. Kahvemi içip yürümeye başladım. İstiklale ulaşıp çalkalanmakta olan insan kalabalığını görünce duraksadım. Eve gideceksem sola, buraya geleceksem sağa dönmeliydim. Bu kadar kolay karar verişime kendim de şaşarak sağa döndüm. Dün geceden beri kendime verdiğim sözlerden bu kadar kolay dönmüş olmama aldırmadan arsızca bara yürüdüm. Aslında bara girdiğinde o kadar da rahat görünmüyordun dedi Rafo. O geceyi yaşıyormuş gibi gözlerine bir canlılık gelmişti. Adım atışından çevreyi süzüşüne kadar bütün bedenine sinmiş bir tedirginlik vardı. Öte yandan kendine duyduğun güvenle dik durmaya çalışıyordun. Ayşe bir kez daha şaşırmaktan kendini alamadı. Ne kadar dikkatli izlemişsin beni. Çünkü sen bir yabancıydın, hem de ilginç bir yabancı. Ayşe'nin gözlerini keder bürüdü. İlginç olup olmadığımı bilmiyorum ama yabancı olduğum doğru. Sesi kötü yazgısını kabul etmiş birinin uysallığı içindeydi. Evet, ben bir yabancıydım. Hem de yabancı olarak kaldım. Stefan benimle ilgilenmeye başladıktan sonra bile yabancılıktan kurtulamadım. Çünkü hiçbir zaman aranıza tam olarak kabul edilmedim. Öyle söyleme, işte oturup konuşuyoruz ya. Acı acı güldü Ayşe. Tıpkı bir yabancıyla konuşur gibi. Hiç tanımadığın birinin başına da kötü bir iş gelse, senin gibi birileri çıkıp onunla konuşmayı dener. Çoğunlukla da yardım için değil, meraklarını gidermek için. Rafa alınır gibi oldu. Benim öyle olmadığımı biliyorsun dedi kırılmış bir sesle. Ayşe umursamadı. Gerçekten mi? İçtenlikle yanıtladı Rafa. Gerçekten, elimden gelirse sana yardım etmek. Ayşe kararlı bir tavırla kesti adamın sözünü. Bana yardım falan etmek istediğini sanmıyorum. Sen Stefan'a ne olduğunu öğrenmek istiyorsun. Beni değil Stefan'ı önemsiyorsun. Stefan olmasaydı beni merak etmezdin bile. Tıpkı bana benzeyen o kadın olmasa benim Stefan'ı merak etmeyeceğim gibi.